Ayrım 28.
İstanbul'dan yeni gelen ve ilk kez cepheye katılan Doktor Teğmen Rauf Gür'ün, yeni yerleşilen kesimde bir sargı, ilk tedavi yeri açması gerektiğini biliyordu. Ama nerede açmasının uygun olacağı hakkında hiç bilgisi yoktu. Sıhhiye çavuşuna sordu. Doktor bey, sargı yeri en güvenli yerde olmalı. En güvenli yer ağır makineli tüfekleri taşıyan katırların bağlandığı yerdir. Bu katırlar çok değerlidir. Makineciler bu yüzden en kuytu, en güvenli yeri keşfederler. Ama sen bilirsin. Sargı yerini değerli katırların bulunduğu yerde açtılar. Rüzgar hafiflemişti. Akşam bir hava keşfi yapıldı. Gözlemcinin verdiği rapor Yunan karargahını fena halde sarstı. Rüzgardan dolayı hava keşfi yapılamayan son iki gün içinde Türk ordusu sol kanadını Ilıca Vadisi boyunca doğuya, Mangal Dağı'na kadar uzatmıştı. Baskın hülyası suya düşmüş, onca zaman ve emek boşa gitmişti. Karargah ileri gelenleri yemeği büyük çadırın altında birlikte yiyorlardı. Pallis ile Sarıyanis, General Stratigos'un eleştirilerine hedef olmamak için yemeği harekat çadırında yediler. İkisinin de morali bozuktu, şarap biraz yatıştırdı. Üçüncü kadehte yeniden neşelendiler. Türkler güneyden geleceklerini fark etmeselerdi savaş kısa sürecekti. Şimdi belki birkaç gün daha uzayabilirdi, daha fazla değil. Kadehlerini tokuşturdular. Zafere, zafere. 21 Ağustos günü Yunan ordusunun Türk hatlarına iyice yaklaşıp yayılarak savaş düzeni alması gerekiyordu. Ama tümenler yorgunluktan berbat haldeydiler. Üniforma ve ayakkabılar parça parça olmuştu. Ayak buruğu olanlar çoktu. Bazı askerlerde sıtma başlamıştı. General Papulas bütün birliklerin bulundukları yerlerde kalarak dinlenmelerini ve kendilerine çeki düzen vermelerini emretti. Yunan ordusu dinlenirken Türk ordusunun güney kanadındaki üç grupta mevzilerini genişletip güçlendiriyorlardı. Fevzi Paşa'nın kesin emri üzerine 5. Tümen Mangal Dağı'na ve eteklerine yerleşmiş, berkitmeye koyulmuştu ama arazi kayalıktı. Gerektiği gibi berkitebilmek için ne yeterli araç vardı ne de zaman. Zorlukla baş ve bel siperleri yapılabiliyordu. Türk savunması ilk yarayı burada alacaktı. İstiklal Mahkemesi Kastamonu'ya gelmişti. Bugün İ. Habib Sevük'ün yazdığı bir yazı Açık Söz adlı Millici gazetede yayımlandı. İstiklal Mahkemesi'nin tekrar gelişi bütün memlekete bir sevinç oldu. En inatçı kaçaklar kendi ayaklarıyla o kapıya sığınmış, en azılı haydutlar kendi istemleriyle bu mahkemeye boyun eğmişlerdi. Durgun memurlara bir başka canlılık, tembel amirlere bile bir başka uyanış, hükümet çarkına bir başka dönüş geldi. Hoş geldiniz. Anadolu bir kıyametin eşiğindeyken Türkiye'nin ve İslam aleminin geleceğini görüşmek üzere hayali geniş 5 iddiatçı gece Halil Paşa'nın köşkünün salonunda toplandı. İstanbul'dan Küçük Talat Muşkara, Ankara'dan Hafız Mehmet Bey gelmişti. Enver Paşa ilk sözü Talat Muşkara'ya verdi. Komitacı Talat Bey uzun ayrıntılı ve hırslı bir açıklama yaptı. Konuşması şöyle özetlenebilirdi. Şu anda yalnız İstanbul'da 29 gizli şubemiz, birçok ilde silahlı teşkilatımız var. Her şey hazır. Artık beklemeye de gerek yok, merhamete de. Gerektiğinde kan dökmekten çekinmeyelim. Hemen harekete geçelim. Doktor Nazım destek verdi. Aynı fikirdeyim. Neden bekleyelim ki? Mustafa Kemal'den mi korkuyoruz? Enver Paşa Hafız Mehmet Bey'e döndü. Siz ne düşünüyorsunuz Hafız Bey? Hafız Mehmet Bey Anadolu'nun havasını biliyordu. Paşam ben farklı düşünüyorum. Hemen harekete geçmemiz doğru olmaz. Bu açıklama Talat Bey'i hayal kırıklığına uğrattı. Hayrola Hafız Bey, Ankara seni de mi Kemalist yaptı? Hafız Mehmet Bey kızdı. Ne münasebet ama düşman Ankara yolunda. Bence savaşın sonunu beklemeliyiz. Doktor Nazım Hafız Bey'in sözünü kesti. Beklemek doğru olmaz. Ya savaşı Mustafa Kemal kazanırsa? Tartışmaya karışmak istemeyen Halil Paşa yüreğini dizginleyemedi ayağa kalktı. Ne olur kazanırsa onun kazanması Türkiye'nin kazanması demek değil mi? Ama o zaman iktidara geçemeyiz. Halil Paşa İttihat ve Terakki iktidarının en önemli yöneticilerinden biri olan bu heyecan adamına hayretle baktı. İktidarı her şeyden çok seviyordu. Bu tür siyasetçiler iktidarda olmanın verdiği güce ve saygınlığa taparlardı. Doktor, iktidar hırsı senin vicdanını karartmış. Doktor Nazım da ayağa kalkarak aynı şiddetle karşılık verdi. Paşa bizden uzak kalalı senin de yüreğin çürümüş. Halil Paşa elini tabancasına attı. Dua et ki evimdesin yoksa bu sözün bedelini hayatınla öderdin. Enver Paşa ayağa fırladı. Beyler oturun. Homurdanarak oturdular. Sakin olmanızı istiyorum. Biz yeminli arkadaşlarız. Bu kardeşlikten daha ileridir. Hafız Bey'e döndü. Niye savaşın sonunu beklememizi uygun görüyorsunuz? Yenilip dağılmak bir yana, ordunun Kızılırmak'ın gerisine çekilmesi bile Mustafa Kemal Paşa'yı bitirmeye yeter. Durum böyle. Kimsenin yeni bir yenilgiye, çekilişe tahammülü yok. Benim gördüğüm ordu yenilmese bile direnemez. Mutlaka Kızılırmak gerisine çekilecek. Gücü bu kadar. Genelkurmay'ın çekilişle ilgili planlar hazırladığını biliyorum. Bu takdirde millet yeni bir baş arayacaktır. Enver Paşa'ya baktı. Bu baş da belli. Böylece sorun kendiliğinden çözülmüş olur. Bu görüş çatışmalara, anlaşmazlıklara yol açmayacak iyi bir çözüm gibi görünüyordu. Ama savaş sonu olaylarını beklemeyi gerektiriyordu. Doktor Nazım Talat Bey'e döndü. İskele kahyası Trabzon'da gönüllü asker topluyor demiştim. Bu gönüllülere gizlice karışıp cepheye gidemez miyiz? Halil Paşa itiraz etti. Olmaz, ben biliyorum. Kahyanın adamları ya hapishane kaçkını ya haydut. Enver Paşa onların arasında yer alamaz. Doktor Nazım sabırsızlandı. Ne yapacağız öyleyse? Hafız Mehmet Bey, uygun bulursanız dedi, Ankara'ya dönünce gönüllü toplamak için Genelkurmay'dan izin alayım. Bir tek askere bile ihtiyaç var, reddetmezler. Kafamıza uygun adamlar toplarız. Trabzon'da yeğenim var, bu işi o düzenler. Siz gizlice bizim topladığımız bu gönüllülere katılırsınız. Talat Bey heyecanlandı. Memlekete er olarak girdiğiniz anlaşılınca bu haber bomba gibi patlayacaktır. Doktor Nazım sordu, sonra? Cevap Enver Paşa'dan geldi. Merak etme, saati gelince de harekete geçeriz, kabul mü? Hafız Bey'le yeğeni hemen gönüllü toplamaya başlarlarsa kabul. İzin alır almaz başlarız. Enver Paşa, Hafız Bey dedi, yarın memlekete dönün ve çalışmaya başlayın. Peki paşam. İktidarı ele geçirmek için Türkiye'ye girmeyi Hafız Bey'den gelecek habere ertelediler. General Andreas ile Kolordu Kurmay Başkanı Albay Gavallias, Sübari Tugay Komutanı Albay Nikolaidis'i dinliyorlardı. Albay Nikolaidis, Tugay'ının feci durumunu ölçülü sözcüklerle anlatmaya çabalıyordu. Generalim, Tugay'ımdaki atların çoğunun Balkan Savaşı'ndan kalma olduğunu biliyorsunuz. Geldiğimiz uzun yol aşırı sıcak, su azlığı, Türk süvarilerin sürekli tacizi, arpa yetersizliği atlarımı mahvetti. Bu çevrede taze ot da yok. Bu sebeple atlar yola çıktığımız zamankinden çok daha kötü durumdalar. Tugay'ım koşamıyor artık. Düşman süvarileriyle her karşılaşmamızda esir vermeye başladık. Gavallia, sevgili Niko dedi, şartlar aynı olduğu halde Türk süvarileri nasıl bu kadar çalışkanlar, her yanda cirit atıyorlar. Nikolaidis içini çekti. Çünkü onların altında gösterişsiz ama dayanıklı bu iklime yatkın Anadolu atları var. Benimkilerse süslü merasim beygirleri. Bugün öğleden sonra bir Türk süvari birliği cephe gerimize sızdı, yetişip durduramadık. 150 develik bir ikmal kolumuzu esir etti, bir kamyon kolumuzu da yaktı. Yürüyüşe başladığımız zaman bunların kılıçları ve gerçek mızrakları yoktu. Şimdi yarısı kılıçlı, yarısı demir mızraklı olmuş. Tugay'ın bunlara karşı bir başına cephe gerisini ve kol ordumuzun sağ yanını korumayı başaramaz. Bunu bildirmek için rahatsız ettim. Atılgan Türk süvarilerine karşı ciddi önlem almak gerekiyor. Planlarını üç tümenle saldıracaklarını düşünerek yapmışlardı. Şimdi bir tümeni cepheden çekip sağ geriye almak gerekiyordu. Şeytan alsın, bu durum Türklerin işine yarayacaktı. 22 Ağustos sabahı 3. ve 1. Yunan kol orduları erleri yormayacak kısa yürüyüşlerle Türklerin ileri savunma hatlarına yaklaştılar. Taarruz düzeni alarak yine dinlenmeye geçtiler. En sağdaki 2. kol ordu Türk sol kanadını kuşatmak üzere doğuya doğru yürüdü. Yunan ordu karargahı Uzunbey köyüne yerleşti. Türk sol kanadının en ucunda 2. ve 3. süvari tümenleri yer aldı. Albay İzzettin Çalışlar'ın 1. grubu ordu yedeği olarak Haymana kesimine gelmişti. Albay Fahrettin Altay'ın süvari grubu ise hayli güneyde Yunan ordusunun sağ açığındaydı. Şiddeti ve süresi bakımından tarihte benzeri bulunmayan meydan savaşının başlamasına bir gün kalmıştı. Yunan ordusunun Ankara'ya doğru yürüyüşü Malta'da büyük heyecan yaratmıştı. Paşalar gazetelerde çıkan yalan ve yanlış haberlerle bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını ileri sürüyorlardı ama bu mantıklı itiraza kulak veren yoktu. Sürgünler cevap alabilmek için bastırıyorlardı. Bizimkiler savaşı kazanabilir mi? Yine geri çekilir miyiz? Çekilirsek ne olur? Ordu dağılır mı? Paşalar sürgünleri yuvarlak sözlerle avutmaya, oyalamaya çalışırken askerlikten zerre kadar anlamayan Feyzi Pirinççioğlu bangır bangır bağırıyordu. Düşmanı şakır şakır yeneceğiz, göreceksiniz. Bu avuntu her defasında birçok sürgünün gözlerini yaşartıyordu. Derme çatma bir ordu ile batının bütün kaynaklarından yararlanan Yunan ordusunu yenmek mümkün müydü? Yüzbaşı Fazıl, sarışın havacıyı telefon nöbetçisi olarak bırakıp bir arkadaşını görmek için istasyona gitmişti. Genç havacı hafiften kestirirken manyetörü telefon hırıldadı. Açtı. Arayan cephe komutanlığından binbaşı Tevfik Bey'di. Tevfik Bey'in verdiği bilgiyi heyecan içinde not etti ve çadırdan fırladı. İki kolunu kanat gibi açarak bağıra bağıra koşmaya başladı. ''Hey millet, Vecihi ağabey yepyeni bir uçakla Muğla'dan dönmüş. Bugün Ankara'da, yarın burada.'' Sevinçle Abdullah Usta'nın çadırına daldı, duramayıp direği devirmiş olmalı ki çadır çöktü. İstasyon çok kalabalık ve gürültülüydü. Cepheye gidecek 500 kadar asker vagonlara bindirilmekte, yük vagonlarına top çeker kadanalar, katırlar, mühimmat sandıkları, onarılmış silahlar, ekmek ve erzak çuvalları, küpeleri yüklenmekteydi. Eskisi makineli tüfek mermileriyle delik deşik olduğu için Yüzbaşı Faruk, verilen yeni üniforması, tasa benzeyen başlığı ve tahta çantasıyla görevlilerin gösterdiği vagona bindi. Sonunda bu sabah taburcu etmişlerdi. Nesrin'le ayaküstü ve resmice vedalaşıp hastaneden ayrılmış, bu saate kadar Milli Savunma Bakanlığı'nda uğraşıp gerekli işlemleri yaptırmıştı. Yazık ki atama istediği gibi olmamıştı. Doktor raporuna bakarak savaşçı bir birliğe değil, birinci grup karargahına vermişlerdi. Bu yüzden neşesizdi. Vagon ter, çarık ve tütün kokuyordu. Askerler ilk pencere yanını Faruk'a verdiler. Çantasını sıranın altına sürdü, pencereyi açtı. İstasyona özgü canlılığı izlemeye başladı. Haftalardır hastanedeydi, dış dünyayı, gürültüyü, hareketi özlemişti. Az sonra buharlı düdük havayı dalgalandırarak uzun uzun öttü. Vagon sarsıldı, hareket ettiler. Birden sıkma başlı, beyaz üniformalı, siyah pelerinli bir gölge belirdi. Bu kıvrak gölge perondaki görevlileri ve uğurlayıcıları yararak yaklaşıyor, gözü pencerelerde telaş içinde birini arıyordu. Faruk sarktı, ellerini sallayarak heyecan içinde ''Buradayım!'' diye haykırdı. Nesrin pelerini uça uça koşup yetişti, elindeki paketi uzattı. ''Bunu bulabilmek için geciktim, güle güle gidin, lütfen kendinizi koruyun.'' Nesrin elini de uzattı ama artık tren iyice hızlanmıştı, ancak parmak uçları birbirine değdi. Gittikçe geride kalmaktaydı, yalnız kendinin duyabileceği bir iniltiyle ''Çünkü sizi seviyorum'' dedi. Küçülüp noktalaştı ve görünmez oldu. Faruk pencereden çekildi, içinde türlü duygular uçuşarak paketi açtı. Kahverengi, kıvır kıvır harika bir kalpak getirmişti Nesrin. Tasa benzeyen başlığını çıkardı, başına bu güzel kalpağı geçirdi. Hafifçe sağ kaşına eğdi. Ankara Havaalanı'nda Vecihi ile Eşref Usta'nın Muğla'dan getirdiği keşif uçağının kuyruğuna ve gövdesinin iki yanına Türk uçağı olduğunu belirten işaretler yapılıyordu. Silahçılar uçağın üç makineli tüfeğini elden geçirdiler. Önde iki sabit, gözlemcinin önünde de bir oynak makineli tüfek vardı. Üçü de zehir gibiydi. Uçağa bomba atmak için geliştirdikleri düzeneyi de taktılar. Vecihi uçağa İsmet adının verilmesini önermiş, Hava Genel Müdürlüğü de çok üzdüğü İsmet Paşa'nın gönlünü almak için uçağa bu adın verilmesini kabul etmişti. Uçak ertesi gün Malıköy Havaalanı'nda olacaktı. Kastamonulular Nasrullah Camisi önündeki büyük meydanda toplanmışlardı. Halkı coşturan konuşmalar ve duadan sonra başkomutana bir telgraf çekilmesine karar verildi. Telgrafın dördüncü maddesi şöyleydi. Ordunun yiyeceğini, giyeceğini, silahını, cephanesini sonuna kadar sağlamak için hepimiz günlük nafakamıza varıncaya kadar bütün varımızı fedaya hazırız. Tren hava kararırken Polatlı'ya geldi. Acemi askerler karmakarışık bir halde perona indiler. Görevli subaylar bağıra çağıra düdük çalarak askerleri düzene sokmaya çalışırken Faruk aradan sıyrılıp istasyon komutanının odasına daldı. Birinci grubu nasıl bulabileceğini sordu. İstasyon komutanı tombalak, al yanaklı, savaş ortamına hiç uymayan şirin bir binbaşıydı. Hele bir oturun dedi. Faruk oturunca da sordu. Yemek yediniz mi? Hayır. Güzel, birlikte yeriz. Birinci grup dün Haymana'ya alındı. Haymana buradan 45 kilometre güneyde. Sizi bu gece bir ağırlık koluyla Haymana'ya gönderirim. Kapının eşiğinde bekleyen köylü kıyafetli posta neferine yemeğimizi getir oğlum dedi. Posta az sonra iki tabak etli bulgur pilavı, iki baş soğan, iki parça ekmek getirdi. Binbaşının yüzü minnetle parladı. Oh, bugün yine ziyafet var ha. Allah Ankara'ya zeval vermesin. 17.500-5.567 sayılı ordu emri saat 23.30'da birliklere dağıtıldı. Emre göre ertesi günü kol ordular Türklerin ileri mevzilerini işgal etmekle yetinecekler, öbür gün sabah saat 5'te emir beklemeksizin Türk esas mevzilerini taarruza geçeceklerdi. Emirde ordunun amacı açıklanmıştı. Düşman cephesini merkezden yarmak ve doğudan kuşatmak. Ordu yarma için ortadaki General Kondulis'in komuta ettiği 1. kol orduyu kuşatma görevi için de doğuya doğru açılan General Andreas'ın 2. kol ordusunu görevlendirmişti. İsmet Paşa geceleri geç saatte gelerek hazırlanan cephe emrinin taslağını gösterip başkomutanın onayını alıyordu. Bu gece yarısı da geldi. Emir taslağını başkomutanın masasına bıraktı. oturdu. Yorgun ve her gerçekçi komutan gibi kaygılıydı. Yunan birlikleri taarruz mesafesine yaklaşmış ve savaş düzeni almışlardı. Işıksız bir sesle "Yarın düğün başlıyor." dedi. Cephe emrinde bütün birliklerin bulundukları mevzileri kesin olarak savunmaları isteniyordu. Başkomutan cephe emrini dikkatle okudu. Yüz çizgileri emri okudukça keskinleşip derinleşiyordu. Mustafa Kemal Paşa'yı izleyen Halide Edip adı var o gece anıları için şu notu alacaktı. Zaferden emin, aksi çıkarsa bütün arkadaşlarıyla birlikte ölmeye hazır. Bu saatlerde Türk ileri güvenlik birlikleriyle Yunan keşif birlikleri arasında yer yer küçük kısa çatışmalar oluyordu. Aydınlatma fişekleri ortalığı gündüze çeviriyor, iki yanı da sürpriz baskınlardan koruyordu. Sinirler gerilmişti. İki ordu da heyecandan uyuyamıyordu. 5. Bölüm Sakarya Savaşı 23 Ağustos 1921, 13 Eylül 1921 23 Ağustos 1921 Salı günü Sakarya Savaşı başladı. Hava kapalı ve boğucuydu. Türkler cephe boyunca gözetleme yerlerinden Yunan birliklerinin hareketlerini izliyorlardı. Beylik Köprü karşısındaki Yunan 7. Tümeni bütün gün dikkati çekecek önemli bir harekette bulunmadı. Türkleri uyuttu. Güneyde ise Yunan 3. Kolordusu yayılarak yaklaştı. Türk mevzilerini çok yoğun top ateşi altına aldı. Güzelim Yıldıztepe, Yeşil Ilıca Vadisi alev ve duman içinde kaldı. Türk topları da cevap verdiler. Bozkır otları ve mor çiçekli dikenler tutuştu. Karınca yuvaları kavruldu. Ateş ve barut dumanı havayı daha da boğucu yaptı. Bölge cehenneme döndü. Türkler sabırla bombardımanın bitmesini bekliyorlardı. Eğitimi az olanlar başlarının üzerinden şarapneller vızıldayarak geçmeye, yaralılar devrilmeye başlayınca korku içinde büzüldüler. Yer sarsılıyor, toprak fokur diyordu. Takım komutanları, tecrübeli çavuşlar, onbaşılar, eski askerler korkanları azarlayarak, severek yatıştırmaya çalıştılar. Toplar susup da Yunan birlikleri ilerlemeye başlayınca herkes silah başı etti. Savaş sarhoşluğu korkuyu bastırdı. Her çeşit merminin idareli kullanılması yazısız kanun olduğundan topçular gönüllerini çektiği gibi ateş edemezlerdi. Bir batarya coşsa hemen uyarılar gelirdi. Mermiyi idareli kullan. Ama bugün askere moral vermek için bolca mermi harcanmasına göz yumuldu. Mermiler yaklaşan Yunan birliklerinin başlarının üstünde ve içlerinde patladıkça seyreden yeni askerler "Yaşa topçubaşı!" diye bağırıyorlardı. İleri güvenlik birlikleri güçlü olmadıkları için genellikle kısa oyalama savaşları yaparak esas savunma hatlarına çekilirlerdi. Bu kez bu küçük birlikler çekilmediler. Çok sert karşılık vererek dövüştüler. İsabetli top atışları her yandan yağan makineli tüfek ateşleri ilerleyebilen Yunan birliklerini durdurdu. Yunan cephesinde bir şaşkınlık rüzgarı dolaştı. Hani Türk ordusu enkazdı, hani hemen dağılacaktı. Türklerde büyük bir başkalık vardı bu kez. Böylesine canlı, şevkli, etkili, sert, zehir gibi bir direniş beklemeyen Yunanlı komutanlar kaygıya kapıldılar. Savaşın uzayıp yağmur mevsimine kalması olasılığı hepsini düşündürmeye başladı. Gecikme yolları geçilmez hale getirirdi. Savaşı bir an önce bitirmek gerekti. Yüzbaşı Faruk ağırlık kollarından biriyle sabah Haymana'ya geldi. Haymana büyük bir ordugaha dönmüştü. Grup karargahını zorlukla bulduk. Grubun kurmay başkanı Yüzbaşı Asım Tınaztepe ile İstanbul'dan tanışıyorlardı. Sarılıp öpüştüler. Faruk bir daha şansını deneyerek bir alaya verilmesini istedi ama kurmay başkanını kandıramadı. "Hiç ümitlenme, atama emrine uyacağız, yanımda kalacaksın. Çayını bitir, kalpağını düzelt, komutana çıkıyoruz." Bir Yunan keşif uçağı Uzunbey'de yeni yapılmış olan piste indi. Gözlem subayı paniklemiş bir halde raporunu yazıp binbaşı Hacı Zafir Yos'a verdi. O da Albay Pallis'e ulaştırdı. Rapora göre Türkler Yunan sağ kanadı karşısında büyük kuvvetler yığıyordu. General Papulas haklı olarak korktu. Bu kuvvet taarruz eder ikinci kolorduyu ordudan ayırırsa hem kolordu hem de ordu çok zor duruma düşerdi. İkinci kolordunun savunma önlemleri alarak hareketsiz kalmasını emretti. Oysa gözlemci subayın büyük bir kuvvet sandığı bu kitle köylülerin savaş alanından kaçırdıkları koyun ve sığır sürüleriydi. 5. Süvari grubu Yunan ordusunun gerisine keşif kolları salmıştı. Bu küçük kollardan biri 2. kolordunun arkasına sızdı. Kolorduyu izleyen erzak ve cephane kollarından birini gördü. Arazi çukurlar ve kuru su yataklarıyla doluydu. Uygun bir yere saklanıp bu ikmal kolunu gözlediler. Bu uzun kolu bir süvari takımı koruyordu. Ama atları öyle hantaldı ki Türk süvarilerini yakalamaları mümkün değildi. 5 kişiden oluşan küçük keşif kolunun komutanı Sinoplu Alican Onbaşı basit bir plan yaptı. Gözden uzak bir kavis çizerek yola yakın bir kaya kitlesinin ardına sindiler. İki er atların başında kaldı, üçü pusuya yattı. Alican Onbaşı'nın hesabı bir cephane kamyonunu vurmaktı. Hangisinin cephane kamyonu olduğu anlaşılmıyordu. Biçimi değişik bir kamyonu gözlerine kestirip silahlarını ard arda ateşlediler. Kamyon benzin tankeriydi. Müthiş bir gürültüyle patlayıp parçalandı. Yakınındaki erzak kamyonları tutuşmuş benzin yağmuru altında kalarak yanmaya başladılar. Keşif kolu atlanıp sıvıştı. Özel kalem müdürü Savaş Bakanı Teotok ise İngiliz askeri ateşçisi Mr. Nairn telefonda efendim, randevu rica ediyor dedi. Ne diyeyim, hangi tarihi uygun görürsünüz? Bakan çok neşeliydi bugün. Yunanistan tarihin en parlak günlerini yaşıyorlardı. Mr. Nairn ile kendi konuşmak istedi. Albayı bana bağla. Birkaç nezaket sözcüğünden sonra bu sabah savaş başladı dedi. Her şey çok iyi gidiyor. Olumsuz hiçbir haber yok. Randevu istiyormuşsunuz. Biz 5 Eylül'de Ankara'da olacağız. O gün sizi Ankara'da bekleyeceğim. Birlikte hakiki Türk kahvesi içeriz. Olur mu? Gür bir kahkaha patlattı. Oysa iyi gitmeyen birçok şey vardı. Söz gelimi Yunan ikmal kolları için süvarilerden başka bir tehlike daha belirmişti. Yunan birliklerinin geçişi sırasında ortadan kaybolan kaçaklar geçiş sona erdikten sonra ortaya çıkıp yine köylere yanaşmışlardı. Ama durum değişmişti. Bekledikleri yüzü bulamadılar. Yunan ikmal kollarına yöneldiler. Silah, cephane, ilaç, yiyecek ve içecek taşıyan ikmal kamyonları Eskişehir'den Sivrihisar'a, oradan Fettaoğlu Köprüsü'ne geliyor, köprüden güneye geçip Uzunbey Köyü'ne ulaşıyor, malzeme Uzunbey'e yığılıyordu. Kol ordular ihtiyaçlarını kamyonlarla Uzunbey'den almaktaydılar. Kaçaklar Eskişehir ile Fettaoğlu Köprüsü arasında ıssız bölgede küçük ikmal kollarını durdurup soymaya koyuldular. İkmal programı aksamaya başladı. Yunan ordusu kaçakları el altından teşvik etmiş, kaçak olayını sevinçle karşılamıştı. Şimdi bu kaçaklar Yunan ordusunun başına bela olmak üzereydiler. Büyük komisyon odasına bir kara tahta yerleştirilmiş, Hüsrev Gere'de tahtaya renkli tebeşirlerle savaş alanının krokisini çizmişti. Başkomutanın yolladığı bilgiye dayanarak toplanan milletvekillerine Türk ve Yunan birliklerinin yerlerini gösterdi. Savaşın başladığını haber verdi. Zamir Bey, Hüsrev Bey dedi, bir kurmay olarak söyler misiniz, bu savaşı kazanma olasılığımız yüzde kaç? Hüsrev Gere de düşüncesini dürüstçe bildirdi. %51. Bu gerçekçi cevap milletvekillerinin zafer ümitlerini tam karşılamadığı için Hüsrev Bey'e fena halde içerlediler. Doktor Mim Kemal Bey, başkomutanın yatıp dinlenmediğini öğrenince alagöze gelmişti. Muayene etti, değişen bir şey yoktu. Ağrı, zor nefes alma ve ses kısıklığı ilk günkü gibiydi. Bandı yenilerken çıkıştı. Ama paşam, siz hareket ettiğiniz sürece ne bu kırık iyileşir ne ciğerdeki tahriş. Paşa, haklısın ama dedi, düşman bütün hıncı ile üstümüze gelirken benim yapmam olur mu? Şu sargıyı da biraz gevşek sar ki rahat hareket edebileyim. Bugün ve yarın en zor iki günümüz, belki cepheye inmem gerekebilir. Doktor Mim Kemal, Doktor Murat ve Salih Bozok umutsuzca bakıştılar. Paşa'nın doktor tavsiyelerini dinlemeye niyeti yoktu.